yorumunu yapmakta olduğumuz Yaratılış kitabının 21. bölümüne geldik bu programımızda. Bir önceki bölümde günahın nasıl ikrar edilip gücünün kırılması gerektiğini görmüştük. Bu sadece İbrahim için geçerli değil. İbrahim'in izinden yürümek isteyen her imanlının kendi yaşamında uygulaması gereken bir ilkedir. İbrahim ile Sara'ya vaat edilen oğul, İshak'ın doğmadan önce bu karı kocanın yaşamlarında diken gibi onları ve Rabbi rahatsız eden bir günahları vardı. Bundan kurtulmaları gerekiyordu. Bir önceki bölümde, yani Yaratılış 20. bölümde, bu günahlarını ikrar etmekle onun etkisinden nasıl kurtulduklarını gördük. Şimdi 21. bölümde İshak'ın doğumunu okuyoruz. Rab verdiği söz uyarınca Sara'ya iyilik yaptı ve sözünü yerine getirdi. Sara hamile kaldı. İbrahim'in yaşlılık döneminde tam Tanrı'nın belirttiği zamanda ona bir oğlan doğurdu diyor Yaratılış 21, 1 ve 2. ayetlerde. Kutsal kitapta vurgulanan noktalardan biri Rabbin verdiği vaatleri tam zamanında yerine getirdiğidir. İsa'nın doğumunda da buna benzer bir durum görebiliriz. İshak Rabbin vaat ettiği zamanda doğdu. İsa Mesih hakkında da şöyle yazıldı: ama vakit dolunca Tanrı öz oğlunu gönderdi. O bir anadan doğdu. Doğumu da ruhsal yasa altındaydı. Galatyalılar 4 ayet 4. Burada vurgulanması gereken nokta zamanlama açısından yapılmalıdır. Vakit dolunca Tanrı öz oğlunu gönderdi. Şimdi İshak'ın doğumu da zamanlama açısından tam Rabbin dediği zamanda oldu. Tam Tanrı'nın belirttiği zamanda ona bir oğlan doğurdu Sara. 3-7 ayetler arasında şöyle diyor: İbrahim Sara'nın doğurduğu çocuğa İshak adını verdi. Tanrı'nın kendisine buyurduğu gibi oğlu İshak'ı 8 günlükken sünnet etti. İshak doğduğunda İbrahim 100 yaşındaydı. Sara, Tanrı yüzümü güldürdü dedi. Bunu duyan herkes benimle birlikte gülecek. Kim İbrahim'e Sara çocuk emzirecek derdi. Bu yaşında ona bir oğul doğurdum. İshak adı, değerli dinleyicilerimiz, güler anlamına geliyor. Bu yüzden Sara gülmekten ve sevinçten söz eder. İshak'ın doğumuyla ilgili bazı kayda değer noktalar vardır. Bunları göz ardı edemeyiz. İlkin şunu söylemeliyim ki İshak mucizevi bir şekilde dünyaya geldi. Yani onun doğumu ve hatta ana rahminde oluşması bile tüm doğa kurallarına karşıydı. Sara'nın rahmi ölü durumdayken orada Rabbin bir mucizesiyle hayat başladı. Unutmayın, Sara 90 yaşındaydı, İbrahim 100 yaşında. Roma'daki imanlı topluluğuna yazan elçi Pavlos, Sara ve İbrahim'in yaşını da belirterek şu gerçeği dile getirdi: bedeninin ölü denebilecek durumunu, yaklaşık 100 yaşındaydı İbrahim, ve Sara'nın çocuk doğuramayacak durumda olduğunu düşündüğünde imanı sarsılmadı. Romalılar 4. bölüm 19. ayet. Evet, Rabbin bir özelliğidir bu. Ölümden yaşam yaratır. İshak'ın doğumu kesin olarak mucizevi bir doğumdur. İleride İsa Mesih daha üstün bir mucize sonucu dünyaya gelecekti ve kutsal yazılar aracılığıyla insanları bu üstün doğuma hazırlıyordu. İbrahim 100, Sara ise 90 yaşındayken, yani doğal yoldan çocuk olmasının olanaksız olduğu zaman Sara hamile kaldı. İbrahim ile Sara bu doğumun mucizevi olduğuna emin olmalıydılar. İshak'ın doğumu konusunda onların yapabileceği hiçbir iş kalmadığı zaman Rab kendi işini yaptı. Çocuk büyüdü, sütten kesildiği gün İbrahim büyük bir şölen verdi diyor Yaratılış 21 ayet 8'de. İshak her çocuk gibi fiziksel ihtiyaçları ile gelişiyordu. Ruhsal vaadin çocuğuydu ama yine de fiziksel bir dünyada yaşıyordu ve fiziksel bir soyun babası olacaktı. Ancak unutmayalım ki kutsal kitapta yazılanlar bize ders olsun diye yazılmıştır. Bir insan yeni yaşama, yeni doğuş mucizesiyle başlar. Sonra yeni doğmuş bebekler gibi ruhsal açıdan Rabbin sözüyle bir bebeğin anne sütünden beslendiği gibi beslenmeye başlar. Elçi Petros da bu konuya değinerek şöyle yazdı. Yeni doğmuş çocuklar gibi sağduyuyla uyumlu, katkısız sütü özleyin öyle ki kurtuluşta gelişesiniz. 1 Petrus 2 ayet 2. Bebeğin doğal gıda ihtiyacı onu anne sütünü özlemeye iter. Acıktığı zaman elleri ayakları oynamaya ve süt verilmezse hemen ağlamaya başlar. Neden? Çünkü yavrucuk süt istiyor. Beslenmeye bu yavrunun ihtiyacı vardır. Biz de değerli dostum, iman hayatımızda gelişmek, büyümek istiyorsak, yeni doğmuş çocuklar gibi Rabbin sözünü, o katkısız sütü özlemeliyiz. Günlük olarak Tanrı sözünden gereken ruhsal besini almalıyız. Gerçekten yeni doğuşu olan Mesih imanlısı, yeni doğmuş bir bebek gibidir. Büyük bir iştahla kutsal söze, Tanrı'nın sözüne sarılır ve o sözden gereken ruhsal gıdayı almaya başlar. Ancak doğal bebeğin hayatında olduğu gibi ruhsal yaşamda da insan sürekli olarak süt ile beslenemez. Katı gıda almak gerekir. Her gün Yuhanna 3. bölüm 16'yı ya da Mezmur 23'ü okumakla ruhsal gelişme olamaz. İbraniler mektubunun yazarı da bunu düşünerek iman hayatında gelişme göstermeyenlere hitaben şöyle yazdı. Şimdiye kadar öğretmen olmanız gerekirdi. Tanrı bildirilerinin ilk üyelerini size yeniden öğretecek birine gereksinmeniz var. Katı yiyeceğe değil, süte gereksinim duyar oldunuz. Oysa sütle beslenen doğruluk sözü konusunda görgüsüzdür. Çünkü çocuktur daha. Katı yiyecekse yetkinlere özgüdür. Onların anlayışı iyiyi kötüyü ayırt edebilme doğrultusunda eğitilmiştir. İbraniler 5, 12-14 ayetler arası. Senin iman hayatın nasıldır değerli dostum? Ruhsal hayatını nasıl besliyorsun? Unutmayalım ki Rabbin sözü, kutsal kitap gerçekten düşünce sınırlarımızı aşan katı gıdalarla doludur. Yaratılış 21. bölüm 9 ve 10. ayetlerde şöyle diyor. Çocuk sütten kesildi ve bu olay büyük bir şölenle kutlandı. Ama Sara, Mısırlı Hacer'in İbrahim'e doğurduğu oğlu İsmail'in alay ettiğini görünce İbrahim'e bu cariye ile oğlunu kov dedi. Bu cariyenin oğlu benim oğlum İshak'ın mirasına ortak olmasın. İşte görüyorsunuz değerli dostum, eski hasır altına itilen günah yeniden ortaya çıkmaya, belirlemeye başlamıştır. Daha önce Hacer İbrahim'den hamile kalınca Sara ile alay etmeye başlamıştı. Sara ona baskı yapınca evden kaçmış ve Rabbin meleği onu bulup geri İbrahim'in evine dönmesini söylemişti. O günden bu yana Hacer ile Sara aynı evde yaşadılar. Birbirlerine dayandılar ama İshak'ın doğumu bir çıban başı gibi patlak verecektir. Hacer'in oğlu İsmail İshak ile alay etti. Mesih inanlısı iki tabiata, iki doğaya sahiptir ve bu iki doğayı bünyesinde sürdürür. Birisi Adem'den miras aldığı doğal tabiatıdır. Öbürü ise Mesih İsa'ya iman yoluyla yeni doğuş mucizesiyle verilen yeni tabiattır. Yeni doğuşa sahip olmadan önce insan eski tabiatının yönetimi altındadır ve o eski tabiata göre yaşar. Yani insan istediğini yapar. Tabi her istediğimizi yaparsak bizim için her zaman sağlıklı olmayacaktır. Doğal insan kendisine doğal geleni yapar. Her türlü pisliğe ve belaya bulaşabilir. Ama yeni doğuşla birlikte yeni bir tabiat başlar. Bu tabiat, bu doğa eski tabiata karşıdır. Yeni doğuştan önce eski tabiata dur, bunu yapamazsın diye baş kaldıran hiçbir ses yoktu. Ama şimdi bir sürtüşme başlıyor. Elçi Paulos bu sürtüşmeyi kendi yaşamında tecrübe etmiş olmalı ki Roma'daki imanlılara yazdığı mektubunda şöyle dedi. İstediğim yararlı işi yapamıyorum. Tersine istemediğim kötü şey neyse onu yapıyorum. İşte burada iki tabiatın birbiriyle çatıştığına tanık oluyoruz. Eski tabiata mı kulluk edeceğiz yoksa yeni tabiata mı? Mesih'in tabiatına mı? Bu konuda Rab İsa'ya boyun eğmek için kararlı olmak gerekir. Ya yaşamınızda kutsal ruhun hüküm sürmesine izin vereceğiz, yani kendimizi kutsal ruhun denetimi altına bırakacağız ya da hayatımız boyunca o eski tabiatın bize hükmetmesine, bizi yönetmesine boyun eğeceğiz. İkisi arası bir yol yoktur dostum. Alternatif bir hayat tarzı olamaz. Rabbin çocuğu olarak Rabbin buyruklarına göre, onun kutsal ruhunun yönlendirmesine göre yaşamaya kararlı olmalıyız. Bize verilen buyruk kutsal ruh ile dolundur. Yani sürekli olarak kutsal ruhun denetiminde yaşayındır. Tabi İbrahim olayına gelince bunu kolayca ruhsallaştıramayız. Bir adamın kendi öz oğlunu kapı dışı etmesi kolay değildir. Bu İbrahim'i çok üzdü çünkü İsmail de kendi oğluydu diyor Yaratılış 21 ayet 11'de. İsmail elbette ki İbrahim'in öz oğluydu. Rabbin vaadini hesaba katmayacak olursak hem İsmail hem de İshak İbrahim'in sevgisine aynı oranda layıktı. Hatta gerçeklere bakacak olursak İbrahim'in İsmail'e karşı biraz daha derinleşmiş bir sevgiye sahip olması gerekir. Çünkü İshak yeni doğmuş bir bebekti. İsmail ise 13-14 yıldır İbrahim'in yüreğinde özel bir yer kazanmıştı. Bir baba olarak İbrahim'in İsmail'e karşı derin duyguları vardı. Bunları kolayca sıyırıp atamazdı. Hemen bir çırpıda genç oğlunu annesiyle birlikte evinden kovamazdı ama yine de bir şey yapılması gerekiyordu. Miras konusunda Rab İsmail'i reddetmişti. Rabbin İshak konusunda verdiği vaadin yerine gelmesini beklerken Sara'nın sabırsızlığı ve İbrahim'in kararsızlığı yüzünden bu durum ortaya çıkmıştı. Suç İsmail'de değil, İbrahim ile saraydaydı. Sara hizmetçisi Hacer'i İbrahim'e ikinci bir eş olarak vermeseydi İsmail dünyaya gelmeyecekti. İsmail doğmasaydı bu üzücü durum gelişmeyecekti. İbrahim ile Sara'nın günahından dolayı hayatın deryasında meydana gelen dalga çemberleri zamanla genişlemiş, şimdiki çalkantıyı oluşturmaktaydı. Günah günahtır dostum, bunda kararsız olunamaz. Yakup 1:8'de dengesiz insan tuttuğu yolların tümünde kararsız olan kişidir der. Dengesizlik, kararsızlık insanı aşağıya çeker. Ruhsal konularda kuşkuya düşen kişi rüzgarın çalkaladığı ve sağa sola savurduğu denizin kabarmasına benzer. İnanlılar topluluğundaki bazı imanlılara baktığımız zaman bu kararsızlığı görürüz ve üzülürüz. Bazen acı verse bile kesin kararlar vermek gerekir. Dünya ile uyum sağlayamadığımıza göre neden bocalayıp duruyoruz? Mesih imanlısı dünyaya ait değildir. Onun vatanı göktedir. Dünyada kalıcı bir yeri yoktur. O zaman neden dünyanın gittiği yoldan gitmeye çalışalım? Bunun hiçbir anlamı yoktur. Hem Rabbin yolundan hem de dünyanın gittiği yolda gidemeyiz. Bunu yapmaya çalışırsak bir çeşit ruhsal şizofreni hastası gibi davranmış olacağız. Eski Greklerde bir çeşit at yarışı vardı. Bu yarışta iki at yan yana durdurulur ve binici bir ayağını bir atın sırtına, öbür ayağını ise öbür atın sırtına koyup yarışa başlardı. Hüner, hızlı gitmek ya da hedefe herkesten önce varmak değil, at üzerinde kalabilmekti. Atlar aynı hizada, aynı hızla gittikleri süre binici iki atın üzerinde kalabiliyordu. Ama atlardan biri daha hızlı gitsin ya da başka bir yöne doğrulsun, binici hemen dengesini kaybedip yere düşerdi. Bence bu ikili at yarışı insandaki iki benliğin resmini çizer. Doğal benlik ile ruhsal benlik her zaman birbirine zıt kutuplara koşar. Birbiriyle uyum içinde yaşayabilselerdi sorun olmazdı ama bu iki tabiat birbirine asla uymuyor. Hayatın yarışında bir ayağın bir at üzerinde, öbürü de diğer at üzerinde gidemezsin. Hangi ata bineceksin? Karar vermen gerekir. ya doğal benliğe ya da ruhsal yaşama uyacaksın. Her iki atı aynı anda kontrol edemezsin. Yani hem günaha hem de Rabbe hizmet edemezsin. Mesih'e iman eden kişiye şöyle seslenir kutsal söz. Bundan böyle günah ölümlü bedeninizde egemenlik kurmasın, öyle ki bedenin tutkularına uymayasınız. Ne de bedeninizin parçalarını kötülük araçları olarak günaha sunun. Bunun yerine ölüler arasından yaşama kavuşmuş kişiler olarak kendinizi Tanrı'ya sunun. Bedeninizin parçalarını da doğruluk araçları olarak Tanrı'ya yararlı kılın. Yaşam veren ruhun gücü olmadan biz hiçbir zaman yasaya uyamayız. Yasaya uymaya çalışarak hayatımızı sürdürmeye kalkarsak bunu başaramayacağımızı hemen göreceğiz. Yine Romalılara yazılan mektupta ruhsal zaferin ancak ruh aracılığıyla mümkün olduğu şöyle belirtilir. Bedenin gereksiz istekleri yüzünden ruhsal yasanın güçsüzlükten ötürü yapamadığını Tanrı yaptı. Günahlı insan bedeni benzerliğinde ve günaha karşı sunu olarak kendi oğlunu göndererek insan bedeninde günahı yargıladı, öyle ki bedenin gereksiz isteklerine göre değil ruhun isteğine göre yaşayan bizlerde ruhsal yasa açıkça gereğini bulsun. Romalılar 8, 3 ve 4. ayetler. Kutsal kitapta kerelerce görüyoruz ki yasa insan yaşamına yaşam katamadı. Ruhsal yasa kötü değil, iyidir ama yaşam veremez. Yaşam veren ruhtur. Yeni doğuş mucizesiyle yepyeni bir hayata başlayan Mesih imanlısı, kutsal ruhtan gelen yaşam gücüyle yepyeni bir tabiatın sağladığı zafer dolu yaşama sahip olabilir. Ruhsal yasa bu yaşam gücünü veremez. İşte İbrahim'in iki oğlu arasındaki ayrım bu konuda netleşmeye başlar. Hacer'in oğlu İsmail, İshak dünyaya gelince gerçek yüzünü göstermeye başladı. Tam bizim eski tabiatımız gibi. Yeni doğuşla içimizde başlayan yeni tabiat kendisini gösterdiği zaman eski tabiat hemen itiraz etmeye, alay etmeye başlar. İshak'ın doğuşu bir açıdan ileride dünyaya gelecek olan İsa Mesih'in doğumuna işaret ediyor. İnsanları bu üstün doğuş için hazırlıyordu. İshak ölü bir rahimden çıktı. Bundan başka İsa'nın öncüsü olarak gönderilen vaftizci Yahya da yaşlı bir anne babadan dünyaya geldi. Eski antlaşma yazılarında örneğin Şimşon'un doğumu da buna bir hazırlık olarak kaydedilmiştir. Ancak ben burada İshak ile Rab İsa Mesih'in doğumları arasında bir kıyaslama yapmak istiyorum. İlkin diyebiliriz ki hem İshak'ın hem de İsa'nın doğumları göksel bir vaat sonucu oldu. İshak dünyaya gelmeden yaklaşık 25 yıl önce Tanrı İbrahim'i Kildanilerin Ur kentinden çağırdığı zaman Sara ile sana bir oğul vereceğim diye bir vaatte bulunmuştu Tanrı. Aradan yaklaşık 25 yıl geçtikten sonra Rab verdiği vaadi yerine getirdi. Buna paralel olarak Tanrı peygamberler aracılığıyla İsrail halkına konuşup erden kız hamile kalacak ve dünyaya bir oğul getirecektir dedi. Bu vaatten sonra yüzyıllar geçti ve vakit dolunca Rabbin dediği gibi Betlehem kentinde İsa kız Meryem'den dünyaya geldi. Burada görüyoruz ki her iki doğuş önceden vaat edilmiş ve vakit dolunca vaatler yerine gelmişti. İkincisi, her iki doğum verilen vaatten uzun bir zaman sonra gerçekleşti. Tabi İsa'nın doğumu daha uzun bir zaman aldı. İshak'ın doğumuna baktığımızda verilen vaatten yaklaşık 25 yıl sonra gerçekleştiğini görebiliriz. İsa'nın doğumu ise yüzyıllar öncesi peygamberlik sözüyle vaat edilmişti. Örneğin Rab söz verdi ki Davut'un soyundan beklenilen kişi gelecekti. Bu vaat İsa dünyaya gelmezden yaklaşık 1000 yıl önce verilmişti. Üçüncü nokta, her iki olayda doğumun yer alacağı bildirildiği zaman hem Sara hem de Meryem'de şaşkınlık ve inanılmazlık yarattı. Hatırlarsanız Rab Sodom ile Gomorra kentlerini yok etmeden önce İbrahim'i ziyaret edip bir yıl sonra Sara'nın dünyaya bir oğul getireceğini bildirince Sara inanmazlık içerisinde gülmüş ve o yaşta bir çocuk sahibi olabileceğine inanamamıştı. Binlerce yıl sonra melek Meryem'e İsa'nın doğacağını duyururken Meryem şaşırmıştı. Bu nasıl olabilir? Bana hiçbir erkek eli değmedi diye şaşkınlığını dile getirmişti. Dördüncü nokta, hem İshak hem de İsa isimleri çocuklar daha doğmadan önce onlara verilmişti. İshak doğmadan önce Rab İbrahim ile Sara'ya bir oğulları olacak ve adını İshak koyacaklar demişti. İsa da doğumundan önce İsa adını almıştı. Matta 1:21'de Melek Meryem'in nişanlısı Yusuf'a şöyle dedi: "Onun adını İsa koyacaksın çünkü o halkını günahlarından kurtaracaktır." Beşinci noktada her iki doğum Rabbin önceden belirlemiş olduğu zamanda yer aldı. İshak'ın doğumuyla ilgili olarak bu 21. bölümün 2. ayetinde diyor ki, tam Tanrı'nın belirttiği zamanda ona bir oğlan doğurdu. Buna koşut olarak İsa Mesih'in doğumu konusunda Galatya'daki imanlı topluluğuna yazarken Elçi Paulo şöyle yazdı: "Vakit dolunca Tanrı öz oğlunu gönderdi. O bir anadan doğdu, doğumu da ruhsal yasa altındaydı." Altıncı nokta, her iki doğum da mucizevi şekilde gerçekleşti. İsa'nın doğumunun mucizevi olduğu kesin olarak belirtilmektedir. İshak'ın doğumu da mucizevi şekilde oldu. Belki de bunu normal bir doğum olarak görebiliriz. Çünkü İbrahim ile Sara yaşlı olmalarına rağmen İshak normal bir ilişkiden doğdu. Ancak Sara'nın rahmi ölüydü. Rab ölü bir rahimden yaşam çıkarttı. Yedinci nokta, her iki oğul babaları için büyük bir sevinç kaynağı olmuştu. İshak'ın adı bile bunu dile getirir. Çünkü İshak adının anlamı güler demektir. İshak'ın doğumuyla birçok kişinin yüzü gülmüştü. Özellikle İbrahim'in yüzü gülmüştü. Belki yine hatırlayacaksınız. İshak'ın doğumu İbrahim'e bildirildiği zaman o da gülmüştü ama inanmazlık içinde değil, sevinç içerisinde gülmüştü. Şimdi İshak dünyaya gelince İbrahim gerçekten sevinçle güldü. İsa Mesih'e gelince onun fiziksel babası yoktu. Çünkü Meryem kutsal ruhun gücüyle hamile kalmıştı. İsa yeryüzüne geldiği zaman onun göksel babası hoşnut olmuştu. Yine Matta'nın yazdıklarını okursak göreceğiz ki İsa Yahya tarafından vaftiz edildikten sonra göklerden bir ses duyuldu. "Sevgili oğlum budur, ondan hoşnutum," dedi. Evet, her iki oğul da babaları için sevinç kaynağı olmuşlardı. Sekizinci nokta, her iki oğul da ölüme kadar babalarına boyun eğmişlerdi. Bir sonraki bölümde göreceğiz ki bu İshak babası tarafından Rab'be kurban olarak sunulacak ama son anda Rab onun öldürülmesine izin vermeyecektir. İbrahim oğlu İshak'ı kurban olarak sunmaya giriştiği zaman İshak 7-8 yaşlarında bir çocuk değil 33 yaşındaydı. Tam bir itaat ile babasının isteğine uydu, ona boyun eğdi. İshak ölüme boyun eğdiği halde ölmedi. İsa Mesih ise babasının isteğini yerine getirmek için ölüme kadar boyun eğdi ve çarmıh ölümüne gitti. Kutsal söz İsa'ya ilişkin şöyle diyor: "Kendini alçaltarak söz dinlerlik yolunda ölüme dek yürüdü, hem de haç ölümüne." Yakından baktığımız zaman İshak'ın doğumu ve yaşamında İsa Mesih'in yaşamının şaşırtıcı bir yansımasını görebiliriz. Son olarak da şu kıyaslamayı yapayım. İshak'ın mucizevi şekilde dünyaya gelişi, İsa Mesih'in ölümden dirilişinin güzel bir resmidir. Elçi Paulos, İshak'ın mucizevi doğumunu bir örnek olarak kullanırken, Roma'daki imamlara şöyle yazmıştı: "İbrahim umutsuzluğa karşın, umutla birçok ulusun babası olacağına iman etti. Yazılı olduğu gibi, senin soyun böyle olacaktır. Bedeninin ölü denebilecek durumunu, yaklaşık İbrahim 100 yaşındaydı ve Sara'nın çocuk doğuramayacak durumda olduğunu düşündüğünde imanı sarsılmadı. Bu son ayette Sara'nın çocuk doğuramayacak durumda oluşu aslında İbranice'de Sara'nın rahminin ölü olduğunu belirtir. Yani bir mezarlık gibiydi. İşte ölü bir yerden yaşam geldi. Mezarlıktan diriliş oldu. Ölümün yaşama dönüşmesine diriliş denir. Romalılar 4:25'te şöyle okuyoruz: "İsa bizim suçlarımız için ölüme teslim edildi ve doğruluğumuz için ölümden dirildi." Gördüğünüz gibi İshak'ın yaşamında Rab İsa Mesih'in kayda değer bir resmini görebiliyoruz. İbrahim'in karısı Sara sonunda Hacer ile İsmail'in evden atılmasını ısrar edince İbrahim gerçekten üzülmüştü. Tanrı insanların boş yere acı çekmesini istemez. Ama Sara'nın bu isteğinde göksel amacın bir payı olduğunu İbrahim'e belirtti. Tanrı İbrahim'e oğlun ve cariyen için üzülme dedi. Sara'nın sözünü dinle çünkü senin soyun İshak'la sürecektir. Yaratılış 21 ayet 12. çok kez göksel tasarıları anlamakta zorluk çekeriz değil mi? Hacer ile İsmail'in evden atılması hiç de hoş bir şey değildi. Hem İbrahim hem de Rab için üzücü bir şeydi. Ne var ki bazen değerli dostum kendi akılsızlığımızdan, kendi hatalarımızdan dolayı bazı durumlar gelişir ve bunun kendi hatamız olduğunu unutarak Rabbi suçlamaya girişebiliriz. Bu olayda Rabbi asla suçlayamayız. Daha İsmail doğmadan önce Rabbin tasarısı tüm ulusların İshak'ın soyunda kutsanacağıydı. İsmail ruhsal vaadin alıcısı ve dağıtıcısı olamazdı. Bu nedenle Rab onu kalıcı bir varis olarak kabul edemezdi. Yine de Rab sevecendir, merhametlidir ve İbrahim'in acısını bildiği için ona cariyenin oğlundan da bir ulus yapacağım. Çünkü o da senin soyundur diyor 13. ayette. Tanrı İbrahim'e soyunu büyük bir halk yapacağına söz verdiği için oğlu İsmail'i de büyük bir halk yapacağına söz veriyor. İbrahim sabah erkenden kalktı. Biraz yiyecek, bir tulumda su hazırlayıp Hacer'in omzuna attı. Çocuğunu da verip onu gönderdi. Hacer, Berşava çölüne gitti, orada bir süre dolaştı. Tulumdaki su tükenince oğlunu bir çalının altına bıraktı. Yaklaşık bir ok atımı uzaklaşıp, oğlumun ölümünü görmeyeyim diyerek onun karşısına oturup hıçkıra hıçkıra ağladı. Tanrı oğlanın sesini duydu. Tanrı'nın meleği göklerden Hacer'e "Nen var Hacer?" diye seslendi. "Korkma. Çünkü Tanrı çocuğun sesini duydu. Kalk, oğlunu kaldır, elini tut. Onu büyük bir ulus yapacağım." Sonra Tanrı Hacer'in gözlerini açtı ve Hacer bir kuyu gördü. Gidip tulumunu doldurdu, oğluna içirdi. Çocuk büyürken Tanrı onunlaydı. Çocuk çölde yaşadı ve okçu oldu. Paran çölünde yaşarken anası ona Mısırlı bir kadın aldı. Yaratılış 21-14-21 ayetler arası. Bu bölümün sonunda değerli dostum Hacer, İsmail ve İsmail'in soyu sahneyi terk edecektir. Ama yine de İsmail'in soyuna ara sıra rastlayacağız. Bu soy günümüze kadar gelmiştir. Arabistan'ın çöllerinde hala yaşıyor bu soyun insanları. Rab hala herkesi sevdiği gibi onları da seviyor. O sırada Avimelek'le ordusunun komutanı Fikol İbrahim'e "Yaptığın her şeyde Tanrı seninle" dediler. Onun için Tanrı'nın önünde bana, oğluma ve soyuma haksız davranmayacağını ant iç. Bana ve konuk olarak yaşadığın bu ülkeye benim sana yaptığım gibi iyilikle davran. Yaratılış 21-22-23 ayetler. İbrahim ant içerim dedi. İbrahim Avimelek'e bir kuyuyu zorla ele geçiren adamlarından yakındı. Avimelek bunu kimin yaptığını bilmiyorum diye yanıtladı. Sen de bana söylemedin. İlk kez duyuyorum. Daha sonra İbrahim Avimelek'e davar ve sığır verdi. Böylece ikisi bir antlaşma yaptı. İbrahim sürüsünden 7 dişi kuzu ayırdı. Avimelek bunun anlamı ne? Niçin bu 7 dişi kuzuyu ayırdın diye sordu. İbrahim bu 7 dişi kuzuyu benim elimden almalısın diye yanıtladı. Kuyuyu benim açtığımın kanıtı olsun. Bu yüzden oraya Berşava adı verildi. Çünkü ikisi orada ant içmişlerdi. Berşava'da yapılan bu antlaşmadan sonra Avimelek ordusunun komutanı Fikol'la birlikte Filist yöresine geri döndü. İbrahim Berşava'da bir ılgın ağacı dikti. Orada Rabbe, ölümsüz Tanrı'ya yakardı diyor. Yaratılış 21-32-33 ayetler arasında. Bu bölümün sonunda diyor ki İbrahim Filist yöresinde konuk olarak uzun süre yaşadı. Aslında İbrahim yeryüzünde bir konuk olarak yaşadı. Rabbin ona vaat etmiş olduğu topraklarda geçici bir hayat sürdürdü. Çünkü mimarı Rabbin kendisi olan sonsuz kenti özlüyordu İbrahim. Bu bizim için de bir iman dersi olmalı değerli dostum.